Ayrım 30. Sayfa 287. 9. bölüm. 21. yüzyıl başında Türkiye'de kriz olasılığına ilişkin bir değerlendirme. Alt başlık 1. Dünya ekonomisinden yansıyan etkenler ve karşı koyucu politikalar. İ 1. Dünya ekonomisinden yansıyan olumlu etkenlerin başında başlıca pazarlarda ekonomik büyümenin hızlı olması, ihraç ürünleri, malları için dış ticaret hatlarının DTH en azından kötüleşmemesi, dış kredilerin bol, düşük reel faizi ve ülke çıkarlarıyla bağdaşan şartlara tabi olması, ülkenin finansal ve reel dengelerini sarsacak sermaye hareketlerinin bulunmaması, nihayet başlıca dünya paraları arasında öngörülemeyen büyük değişmelerin olmaması gelir. Bunlara tabii dünya ekonomisini alt üst eden büyük savaşların ya da ülke istikrarını bozabilecek sınır komşularında ya da ülkenin kendi topraklarında çatışmaların bulunmaması eklenir. Dünya ekonomisi Türkiye açısından bu koşullara 1946-1973 arasında önemli ölçüde sahip olmuştu. İki kutuplu dünyanın varlığı Türkiye'ye ya da diğer GOİ'ye bu olumlu yansıma kaynaklarını artıracak ek bir öğeye sahipti. O da gerek Doğu gerek Batı blokunun giderek daha çok sayıda GOİ'ye kendi blokunda tutabilmesini sağlayacak mali ve teknik destekleri vermesiydi. GOİ'nin bu olumlu etkilerden yararlanabilenleri kendi iç pazarlarını koruma yoluyla dış etkileri büyüme kaynağına dönüştürebildiler. Türkiye bu dönemi dünya ekonomisindeki dönüşümleri iyi hesaplayamadığı, gerekli politikaları uygulayamadığı için patlayan bir krizle, 1958 kriziyle yaşadı. Yılda %6'yı aşan gayri safi milli hasıla hızıyla, yılda %2,5'a varan yüksek nüfus artış hızından ötürü orta derecede başarılı bir ülke olsa da tarımın ve sanayisini geliştirebildi. Sağlık ve eğitim gibi toplumsal gelişme alanlarında, altyapısında ve gelir bölüşümünü iyileştirmede yine orta derecede başarılı ülkeler arasında yer aldı. Ancak dünya ekonomisinden riskler, tehditler, belirsizlikler ve durgunluğun bütün öğeleri de birlikte yansıyabilir. 1973 sonrası dünya olayları buna yaşanan iyi bir örnektir. Bu koşullarda olumsuzlukların kendi ekonomisine yansımasını önlemek için devletin elinde o kadar fazla politik aleti bulunması gerekir. Olumsuz etkenlerin yansımasına örnek bir diğer durum 1914-1945 yılları arasındaki dünya ekonomisidir. İki büyük dünya savaşı ve bir de büyük bunalımın üst üste geldiği bu dönemde ancak savaş alanlarına uzakta kalan, savaş dolayısıyla artan silah ve gıda maddesi talebini karşılayabilen ülkeler, ABD gibi bundan yararlanabilmiş, büyük bunalım ise herkesi birlikte vurmuştur. Bu 30 yıllık süre Batı dünyasında bütün ülkelerde devletin elindeki ekonomi politikası aletlerinin dorukta olduğu yıllardır. 1973 sonrası dünya ile bu dönem arasındaki en önemli fark ise şu noktada yatar. 1980'den sonra başlayan dönemde devletin ekonomiyi dış etkilerden koruyucu müdahalesi giderek yok edilirken serbest piyasanın bütün sorunlara çözüm üretmesi beklenir olmuştur. İşte GOİ'de ekonomik krizlerin kapitalizmin iç krizine koşut biçimde sıklaşması da bu döneme özgü bir olaydır. Türkiye'nin ekonomik krizlerinin sıklaşması ve her krizin geleceğe giderek ağırlaşan miras devretmesi işte bu ortamda ortaya çıkmıştır. İ 2. Dünya ekonomisinden yansıyan olumsuz öğelere, risklere ve tehditlere karşı bir ikinci yol ülkelerin aralarında ekonomik bloklaşmaya gitmeleridir. Dış dünyadan yansıyan olumsuz öğelere karşı blokun sağladığı yarar şu noktalarda yatar. Bir yandan kendi içinde mal, hizmet, sermaye, emek akımlarını güçlendirerek ve serbestleştirerek dış dünya ile bağlarını göreli gevşetmek ama kendi benzerleri içindeki serbestleşmeden yararlanmak olayın bir boyutudur. İkinci boyutuysa dış dünyadan yansıyan riskler, tehditler, belirsizliklere karşı gardını bu bütünleşik yapıda almaktır. Günümüzde tıpkı 19. yüzyılın ikinci yarısında olduğu gibi bu ikinci önlem birincinin önüne geçmiş durumdadır. 19. yüzyılın ikinci yarısında ABD'nin, Almanya'nın, İtalya'nın ulusal birliklerini kurmaları, sanayi devrimini yaşamış İngiltere'nin ve onu izleyen Fransa'nın yarattığı ekonomik düzlemdeki tehditlere ve risklere karşı bir önlemdi. Günümüzde 6 devlet ile başlayan Avrupa Birliği'nin 15 devleti AET, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile de yetinmeyip para birliğine gitmesi, 10 yeni devleti kendine katması, kendi içinde geliştirdiği ortak politikalar buna iyi bir örnektir. Güneydoğu Asya'da ASEAN'ın benzer bir yola girmesi, Amerika kıtasında daha gevşek ilişkilerle şimdilik serbest ticaret alanı olarak kalsa da NAFTA ve Mercosur bu iyi eğilimin işleyen diğer örnekleridir. Diğer bir deyişle, tek bir devletin kendisini kendi devlet politikalarıyla korumaya alması yerine devletlerin birleşmeleriyle dünya ekonomisinden yansıyabilecek olumsuzluklara karşı bütünleşmenin sağladığı korumadan yararlanmak burada öne geçmektedir. Türkiye açısından AB'nin bu nitelikte bir koruma ağı oluşturması kuşkuludur. Nedeni ABD eğilimin tek taraflı, Türkiye'den taviz alıp karşılığında hiçbir şey vermeme eğilimi ve sürekli çoğu yersiz suçlamalarla dışlama havasında olmasıdır. Doğu Avrupa ile olduğu gibi ilişkiler daha dengeli olabilseydi kuşkusuz bu işlevi yerine getirebilirdi. Türkiye için de bir koruma alanı sağlanmış olabilirdi. Ama 2005'te başlayacak müzakerelerin bu konuda belirleyici olacağı belirtilmelidir. Öyleyse dünya ekonomisinden olumsuzlukların yansıdığı bir ortamda ülkelerin ya da tekil devlet düzeyinde kalmışsa devletin elinde daha fazla sayıda dış dünyaya karşı koruma aleti olmalıdır. Ya da bir bütünleşme içinde olmanın sağlayabileceği ortak korumadan yararlanabilmelidir. Bunların olmadığı durumlarda dış dünyadan yansıyan olumsuzluklar iç yapısının direnç noktalarının zayıflığı ile doğru orantılı olarak ekonomide krizler ve durgunluk kaynağı olacaktır. İ3. Bu çözümlemeden şekil 1'e dayanarak şu sonuç çıkarılabilir. Ülkenin karşılaştığı dünya ekonomisinden yansıyan olumlu ya da olumsuz etkilerin düzeyine göre devletin elinde koruma aletleri diğer ülkelerle bütünleşme dahil bulunmalıdır. Eğer ülkenin karşılaştığı rizikolar, tehditler, belirsizlikler ya da dış durgunluk ölçüsünde bunu tam karşılayacak aletler mevcutsa koruma optimal, gayri safi milli hasıla ortalama artış hızı maksimumdur. Nitekim göreli küçük çaplı ve dışa çok açık gelişmiş Avrupa ülkelerinde dünya pazarından yansıyan olumsuzluklara karşı devletin sosyal dengeyi koruyabilmek için çok genişlediği gösterilmiştir. D. Cameron, The Expansion of the Public Economy. Bu durum şekil 1'de C noktasında görülür. Eğer karşılaşılan olumsuzluklara rağmen koruma aletleri şekil 1'in A noktasındaysa, yani bunun çok altındaysa, aradaki açık eksik kalan korumayı gösterir. Gayri safi milli hasıla dünya ekonomisinden yansıyan olumsuzluklarla bu durumda varabileceği artış hızı düzeyinin altında kalmaktadır. Buna kriz ve durgunluk alanı denilebilir. Diğer yandan karşılaşılan olumsuzluklar düşük iken ya da dışarıdan olumlu etkiler yansırken ülke aşırı koruma uyguluyorsa bu kez ülke olumlu etkilerden yeterince yararlanamadığı için gayri safi milli hasılası ulaşabileceği artış hızı düzeyinin yine altına düşer. Şekil 1'de örneğin B noktası aşırı koruma nedeniyle artış hızı düşen gayri safi milli hasılanın yine C noktasının altında kaldığını gösterir. Optimal koruma, var olan dış koşullara uygun politika aletlerinin devletin elinde bulunduğu C noktasındadır. Gayri safi milli hasıla artış hızı bu noktada en çoklaşmıştır. Tabii dünya ekonomisinden yansıyan olumsuzluklar yanında iç ekonominin kendi yapısında bunlara karşı koyma gücü de aynı ölçüde önem taşır. Türkiye gibi GOY'de bu karşı koyma gücünü düşüren noktalar arasında İç dış borç oranlarının yüksekliğinden, bankalar sisteminin ve şirketlerin yapısal ve davranışsal zaaflarına, halkın ekonomiye güvensizliğinden spekülatif faaliyetlerin yüksek karlılığına uzanan bir çizgide çok sayıda etken yer alır. İ4. Devletin elinde ekonomi politikası aletlerinin çeşitliliği sayesinde ekonominin dış dünyadaki kadar içerideki olumsuzluklardan da kendini soyutlayabileceğine en iyi örnek büyük dünya bunalımında Türkiye ekonomisidir. 1990 sonrası gelinen nokta ise dünya ekonomisinden yansıyan bütün olumsuzluklar artarken korumanın her biçimiyle azalmasıdır. Yani ekonomi gösterilen eksik koruma alanına geçmiştir. Ekonominin şiddetli krizlerle sarsıldığı 1980 sonrasında 9-10 yıl krizle ve izleyen durgunlukla çoğu yıllar IMF denetiminde geçerken gayri safi milli hasıla ortalama yıllık büyüme hızının düşüşü aşağıdaki grafik 1'de görülebilir. İ5. Dünya ekonomisinden yansıyan etkiler dediğimiz olayların ise soyut bir ifade olduğu bir gerçektir. Ancak bu paragrafta aşağıda verilen grafikler bu soyut ifadenin somut görüntüleridir. Türkiye'nin yaşadığı gayri safi milli hasıladaki iniş çıkışların ve krizlerin tümüyle 1990'larda dünya ekonomisindeki sermaye hareketlerine ve yükselen pazar ülkelerine koşut geliştiği grafik 2A ile 2B üzerinde izlenebilir. Aşağıda dünya ekonomisinde büyüme hızını, satın alma gücü paritesi ve cari dolar kuruna göre iki farklı temelde gösteren grafik 2A ile Türkiye'nin büyüme hızını cari dolar kuru üzerinden gösteren grafik 2B'nin arasındaki örtüşme şaşırtıcı düzeydedir. Yükseliş ya da çöküş yılları yaklaşık yarım yıl farkla dünyada ve Türkiye'de her iki ölçme yönteminde aynıdır. 1991 ile 1994 krizi 1998'de başlayıp 1999 ve 2001'de dip yapan krizler Türkiye'dekilerle aynı çizgidedir. Tek fark dünyada 1998'de dip yapan krizin Türkiye'de 1999'da dip yapmasında, yani bir yıl gecikmeyle intikalindedir. Aynı şekilde 1992-93'teki yükseliş 1995-97'deki ya da 2000'deki 2002-2003'teki yükseliş Türkiye'de dünyadaki yükselişe koşut gelişmiştir. Türkiye'nin dünyada 1998'de gelen dibe vurmayı 1999'da yaşamasının temel nedenine gelince, Asya krizi 1997-1999 Türkiye'yi Rusya'ya 1998'de intikal ettikten sonra 1998'in ikinci yarısında vurmuş. Bu arada 1999'da çeşitli dışsal etkenlerin işe karışması, başta ekonominin can damarlarının bulunduğu Marmara bölgesindeki depremlerin yarattığı tahribat ile dip 1999'a kaymıştır. Ancak en dikkat çeken fark, Türkiye'nin büyüme hızındaki dalgalanmaların dünyadakinden çok daha şiddetli olmasıdır. Sanki dünya nezle olurken Türkiye ekonomisi verem olmakta, dünya iyileşirken Türkiye güreş şampiyonu çıkmaktadır. Grafik 3A, 3B, 3C ve 3D ise Türkiye ile diğer yükselen pazar ülkeleri arasında kriz sirayet panoraması ve gerisindeki etkenleri 1998-2003 Eylül dönemi için gösterir. Aradaki koşutluk çarpıcıdır ama aynı zamanda spekülatif sermaye hareketlerinin Türkiye dahil yükselen pazar ülkelerindeki iniş çıkışları birlikte nasıl etkilediğini açık biçimde ortaya koymaktadır. Grafik 3A'da 1998-2003 döneminde Rusya'nın moratorium ilanı, Brezilya'nın ve Türkiye'nin devalüasyonları ile Arjantin krizinin nasıl domino teorisine uygun biçimde birbirini izlediği görülebilir. Grafik 3B'de yine 1998-2003 Eylül döneminde yükselen pazarların alt bölümlerinde Latin Amerika, Asya, Doğu Avrupa ve Orta Doğu borsalarda hisse senedi fiyatlarında iniş çıkışların birbirleriyle örtüşerek geliştiği 2001 eşittir 100 endeks sayılarıyla dolar değerleri gösterilmiştir. 1997'de krizi izleyen endeks fırlamasını 1998'de çöküş, 2000'deki endeks fırlamasını 2001'deki çöküş ve bunu izleyerek de yine yükselme izlemektedir. Türkiye'deki gelişme bu alanlarda da yine yükselen pazarlarla birbirine koşuttur. Grafik 3C yükselen pazarlara girip çıkan mali fon hareketlerini gösterir. Grafik 3B'deki borsa hisse senedi fiyat endeksi hareketleriyle fon hareketlerindeki koşut gelişme de çok açıktır. Türkiye borsasında hisse senedi fiyatları hareketlerini gösteren dolar esaslı endeks, grafik 3D'nin 1998 sonrası yıllara ait bölümü 1997 Kasım 15 Aralık 2003 ile grafik 3B ve 3C arasındaki koşut gelişme de çarpıcıdır. Yani Türkiye'de borsa hareketleriyle yükselen pazarlardaki hareketler ve finans hareketleri tam örtüşüyor. Aynı süreçler paylaşılıyor. Aynı kaynaktan etkileniliyor. 2002 ve sonrası YP ülkelerinin yükselişinin gerisinde yatan etkense temelde ABD'den fon kaçışıdır. Bunun bir ayağı durgunluğu atlatmak için Fed'in kısa vadeli faiz haddini bir ara %1'e kadar düşürmesidir. Bir ayağı ABD bankaları ve borsasında yatan Arap sermayesinin ABD'den kaçıp YP, yükselen pazar ülkelerine ve diğer alanlara akmasıdır. bir ayağı da faizleri düşük tutmak için ve savaş harcamalarını karşılamak için verilen bütçe açıklarıyla yaratılan dolar bolluğudur. Bakınız ek 1. Ek 1. Dünya ekonomisinde finansal kırılganlık 2004. 21. yüzyılın başında dünya ekonomisi ciddi bir finansal kırılganlık yaşıyor. Kırılganlık sadece Türkiye gibi ağır borçlu konumunda sık sık krizlerle sarsılan ülkeleri değil, çeşitli yönlerden dünyanın gelişmiş dediğimiz ve finansal serbestlikten yarar sağlayan kesimini de tanımlıyor. Aşağıda kısaca en çarpıcı kırılganlık noktalarına değinilecektir. 1. ABD'nin bütçe ve cip açıkları ciddi bir kırılganlık noktası olarak gözüküyor. Clinton'ın iktidar döneminin son yıllarında ABD'nin bütçe ve cip açıkları uzun bir aradan sonra kapatılmıştı. Ancak George W. Bush'un iktidara gelmesini 2000 sonbaharı izleyerek başta şişirilen savaş harcamaları olmak üzere durgunluğu aşmak için izlenen Keynesci politikalarla açıklar tekrar büyümeye başladı. 2003'e gelindiğinde ABD'nin dış ve bütçe açıkları 500 milyar doları aşmıştı. Diğer yandan sermaye piyasasında hisse senedi fiyatı çöküşlerine durgunluğu atlatmak için Federal Reserve'ın %1'e indirdiği faiz hatleri eklenince ABD'den kaçan sermaye yeni merce alanı olarak yükselen pazar ülkelerini buldu. ABD açıklarını fonlayan ülkelerin başında Japonya ve Çin geliyor. Amaçları kendi paralarının sırasıyla yen ve yuan, ABD doları karşısında değerlenmemesi, böylece rekabet güçlerine sürmesi. Doların 2003-2004 arasında euro ve bu ülke paraları karşısında değer yitirmesi, ABD açıklarını fonlamak üzere bu ülkelerin sürekli ABD hazine bonolarını satın almaya götürüyor. 2004 başı itibariyle Japonya'nın rezervleri 800 milyar, Çin'in rezervleri 350 milyar doları buldu. Bu ülkeler daha ne kadar zaman rezervlerini büyütmeyi göze alabilir? Ayrıca Japonya'nın ABD kaynaklı açıkları fonlama bağlamında bir de kötü deneyimi var. Vietnam Savaşı 1965-74 sırasında yine büyük açıklar veren ABD'yi Japonya Bretton Woods sisteminde altına çevrilebilir dolar döneminde fonlamayı sürdürmüştü. Rezervler birikirken Merkez Bankası rezervdeki ABD kağıtlarını altına çevirmemişti. Ne var ki ABD Ağustos 1971'de IMF'e bildirip onay almadan doların altına dönüştürülebilirliğini kaldırdı. Doların altın değeri dibe vurdu. Dolar şiddetle değer kaybetti. Dolar rezervleri de aynı şekilde değersizleşti. Bu da yukarıdaki soruyu destekleyen bir diğer öğe oluyor. Bir diğer deneyimi 1980'lerde ABD piyasasında yaptığı şirket satın almaları. Film şirketlerinden New York'taki ünlü binalara kadar ele geçirdiği işler hep batak yarattı. O dönem yatırımlarından ancak kurduğu otomobil fabrikaları başta birkaçı ayakta kaldı. Nihayet Asya krizi de epey finans batağı yarattı. Yani biriken rezervlerin hayrını göremedi. Diğer yandan ABD bu büyük açıkları vermezse bu kez ABD pazarındaki bu iki büyük satıcı gibi diğer ihracata dönük sanayilerle yaşayan Asya kaplanlarının bu kapasitelerini hangi pazarlar karşılayabilir? Aynı durum merkantilist eğilimli Batı Avrupa'nın ileri sanayi ülkeleri için de geçerli. Görüldüğü gibi bu noktada ciddi bir ikilem bulunuyor. ABD'nin açıklarının yarattığı ciddi bir sorun olduğu gibi ABD'nin açık vermemesinin yarattığı ciddi sorunlar da var. Bu ikilem nasıl çözülür? 2. ABD %1, AB %2, Japonya %1 merkez bankaları durgunluğu atlatmak için düşük faiz politikası uygulamaktadır. Bu eşanlı olarak para arzının genişlemesi demek, dünya finans pazarı para bolluğuna boğulmuş bulunuyor. Bu para büyük kısmı itibariyle sabit yatırımlara dönüşmüyor. Nedeni iki boyutlu. Bir yandan birçok sanayi dalında atıl kapasiteler zaten mevcut. Bundan ötürü sabit yatırım düşük faiz hatlarında dahi pek karlı olamıyor. Bir yandan şiddetli rekabetten ötürü işçi ücretleri çok düşük ve işsizlik çok fazla. Dolayısıyla eski sosyalist yazının eksik tüketim dediği olay yaşanıyor. Sabit yatırıma dönüşmeyen, tüketim harcamasına da dönüşemeyen bu bol paralar para üzerinden para kazanmak üzere mali piyasalara akıyor. Bu arada döviz piyasaları ve borsaları yüksek kar vadeden yükselen pazar ülkeleri kar etmek için dolanan bu paralarını giriş çıkışına tanık oluyor. Finansal krizler de bu arada patlıyor. Finansal krizler bu ülkeleri borca batırırken ekonomilerini de perişan ediyor. Bir kere ekonomileri zayıflamış ve yoksullaşmış bu ülkelerin gayri safi milli hasılasının %70'ine varan dış borçlar ödenebilir mi? Ödenemezse ne olur? Önemli bir diğer kırılganlık noktası da burada yatıyor. Gelişmekte olan ülke borçlarının 2,5 trilyon dolar gibi dile kolay bir rakama vardığı unutulmamalıdır. Bu borçların ödenebilme olasılığı da acaba yüzde kaçtır? Bu borçlar GOE'nin gayri safi yurt içi hasılasının %50'si kadardır. Yani IMF'in tehlikesiz sınır saydığı oranın gayri safi yurt içi hasılasının %25'i tam 2 katıdır. Diğer yandan yükselen pazarları krizlere sürükleyen fon hareketlerinin gelişmiş ülkeler vatandaşlarının daima nimete gark ettiği de doğru değildir. Örneğin bu hareketli fonların arasında binlerce kişinin emeklilik paralarını değerlendirmeye çalışan emeklilik fonları da bulunuyor. Girdikleri ülkelerden biri moratoryumu ilan ettiğinde ya da fon yöneticisinin beklentileri gerçekleşmediğinde ve fon ağır bir kayba uğradığında ABD'deki diş hekimi, avukat ve benzeri çalışanların emeklilik gelirleri de tehdit altına girmiş olabilir. Gerçi IMF'in krize düşen ülkelere verdiği krediler ve uygulattığı politikalar temelde böyle bir sonucun ortaya çıkmasını önlemek içindir. Ama yaygın ve derin bir krizde acaba yeterli olabilir mi? 1994 Meksika krizinde ABD sermayeli şirketleri korumak için Clinton'ın 55 milyar dolarlık garantisini unutmayalım. Bunların haklarını kim garanti edecektir? Kısacası çok taraflı rizikolarla yüklü, her tarafta geleceği karartan bir finansal kırılganlık ortamı söz konusu. Bir yandan gelişmekte olan ülkelerin ödenemez büyüklükteki dış borçları, bir yandan yükselen pazar ülkelerinin kanını emen krizler, bir yandan gelişmiş ülke vatandaşlarının yüklendiği rizikolar. Bu gidişat acaba bundan 10 yıl sonra nasıl bir ürün verecektir? 10 yılı bırakın, ABD'de Federal Reserve son faiz hatlarını artırdığında acaba bizim gibi yükselen pazar ülkelerinde krizler ne boyuta varacaktır? Düşük faiz hatlarında borçlanıp yükselen pazarlar mali piyasalarına yatırım yapan uluslararası fonlar, düşük kısa vadeli borçlarla uzun vadeli yatırıma geçen şirketlerin, tüketicilerin durumu ne olacaktır? Herhalde çoğu krizin bir parçası olacaktır. 3. Bir diğer kırılganlık noktası sosyalist yazının eksik tüketim dediği olguyla ilgili. Uluslararası rekabetin şiddetlenmesi bir yandan sermaye yoğun teknolojiyle emek tasarrufunu getirirken bir yandan da neredeyse klasik iktisatçıların geçimlik ücret dediği düzeyde reel işçi ücretlerini tutmayı getirdi. Verimlilik artarken reel ücretler artmıyor, işsizliğin yüksekliği de zaten reel ücretleri baskı altında tutuyor. Böylece sabit yatırımın canlı olmadığı ortama tüketimin kısılması ekleniyor, toplam harcama düzeyi sınırlanıyor. Ancak bu kez yeterli ihracat da yapılamıyorsa tüketimin içeride artırılması baskısı ortaya çıkıyor. Bulunan çözüm bankaların tüketici kredilerini artırmaları ve kredi kartlı alışveriş. Bu kredilerde faiz hatları diğer kredi türlerine oranla iyice yüksek olduğu için bankalar bu işe hevesli. Son yıllarda toplam kredilerin yarısına Türkiye'de %30'a varan bu krediler diğer yandan hem bankalar hem tüketiciler açısından bir yeni finansal kırılganlık kaynağı olmaya başladı. Tüketimi artırıp üretimi sürdürmeye çare üretirken diğer yandan tüketicinin geliriyle karşılayamayacağı oranda borçlanmasına yol açıyor. Güney Kore ve Çin'den Türkiye'ye ABD'ye uzanan bir yeni batak kaynağı doğmakta. Bu yeni durum bankalarla birlikte tüketicileri de bütün ekonomiyi de artık tehdit eder bir noktaya gelmiş bulunuyor. Bunun Türkiye'de ulaştığı boyutu Ankara Ticaret Odası Başkanı'nın açıklamasından nakledelim. Tüketici kredisi yoluyla ödeme gücünün çok üzerinde borç alan yurttaşlar, gelirlerinde önemli bir artış olmadığı halde sanal bir refah artışı yaşıyor. Yurttaşların bankalara olan borç bakiyesi 8.3 katrilyon lira. Bu borçların reel faiz hattı çok yüksek. 20 milyon adet kredi kartının sahiplerinin bankalara borcu 15.6 katrilyon lira. Zamanında kart borcunu ödeyemediği için kara listeye alınanların sayısı 500 bin kişi. Bazı göstergeler enflasyon, ihracat gibi iyileşirken borçlanma, ithalat artışı, faiz ve işsizlik gibi temel göstergeler hala alarm veriyor. Bu cennet sahte cennet. Bu cennetin nasıl bir cehenneme dönüştüğünü yakın geçmişte gördük. Aygün 12 Nisan 2004. İşte eksik tüketim bu kadar rizikolu bir yoldan hem de banka krizlerini daha dün yaşayan bir ülkede devlete yani halka kalan 46.3 milyar dolarlık borcun ödemesi geleceği karartırken yaşanıyor. Üstelik Uzak Doğu'da bu nedenle bankaların batmaya başladığı da biliniyor. Kısacası dünyada finansal kırılganlık çok yönlü, çok boyutlu. Sanki 1929 bunalımından önceki, kaynakları farklı olsa da, finansal kırılganlık her tarafta yaşanıyor gibi. Gelelim petrol fiyatına. Çin'in hızlı büyümesi, dünyanın 5'te 1'ine varan nüfusu, artan petrol bağımlılığı yukarıdaki tabloya bir de petrol fiyatının varili 35-40 doların üstüne çıkardığını düşünelim. Ya da diğer temel madde fiyatlarına etkilerini. Ya da 2005'te kalkması beklenen kotalarla dokuma, giyim, ihracat pazarlarında yüksek rekabet gücüyle gelişmekte olan ülkelerin cari işlemler bilançolarına etkilerini. Finansal kırılganlıklara da bu da eklenince acaba önümüzdeki 3-5 yıl sonra Türkiye dahil dünya ekonomisinin durumu ne olur?